Hayırlı akşamlar değerli A9 TV izleyenleri. Bir Ahir Zaman ve Yaratılış 56 programımıza daha yine başlıyoruz inşallah. Değerli kardeşlerimle birlikte yine bugün evrim teorisinden bahsedeceğiz inşallah. Evrimin bilimsel geçersizliğinden, evrimin değil mi iddia etti yani ortaya sunduğu sözde bilimsel delil oluyor. Allah onu karşı bilimsel deliliyle, bilimin gelişmesiyle birlikte onu çürütüyor. Sürekli Müslümanlara vesile kılıyor. Veya mesela başka bilim adamlarını mesela onlar bir araştırma yapıyor. Bilinçsiz aslında. Yani evrimi savunayım derken, evrime delil getireyim derken aslında tam evrim aleyhine lehin getirmiş oluyorlar. Delil getirmiş oluyorlar. Ve onları da Müslümanlar kullanıyor. Onların o araştırma yaptıkları, inceledikleri mesela sonuçları alıyor Müslümanlar. Allah'ın delili yani yaratma sanatı olarak kullanıyor. Allah onları özel vesile kılıyor inşallah. Şimdi bugün başlayacağız. Allah bir ayetle başlamak istiyorum. Furkan suresinin 3. ayetinde şöyle bildiriyor. Şeytanın Allah'a sınırım. Onun dışında yani Allah'ın dışında hiçbir şeyi yaratmayan, üstelik kendileri de yaratılmış olan, bakın yaratmıyor. Mesela bakıyoruz ilk protein tesadüfen oluştu ve sonradan geliştiği gibi böyle bir saçma iddiaları bulunuyor evrimcilerin. Ama yani yapmaya çalıştıklarında değil mi, bir proteini üretmeye çalıştıklarında veya mesela hani çamurdan kendi kendine oldu, o zaman sen de onu yap, öyle bir şey yapabilmesi lazım normalde onların mantığına göre. Ama yapamıyorlar. Yani öyle bir proteini oraya koyup çamurlu suya bıraktığında hiçbir şey meydana gelmiyor. Yani biliyoruz protein tozu vardır. Sonuçlar alıyor.
Yok oluyor.
Yani hiçbir yani gelişme bir zamanla bir şey olmuyor. Yani gelişme evrimin iddia ettiği gibi canlıya dönüşüp işte sonradan insana dönüşme gibi bir hiçbir süreç olmadığını görüyoruz. Ayetin devamında ise kendi nefislerine bile ne zarar ne yarar sağlayamayan, öldürmeye, yaşatmaya ve yeniden diriltip yaymaya güçleri yetmeyen bir takım ilahlar edindiler. Yani ilahlar ediniyorlar. Allah'ın dışında Allah bizi yaratıyor, insanı yaratıyor, tüm canlıları yaratıyor. Ama onlar ne ilah ediniyor? Mutasyonu mesela ilah ediniyor. Yani mutasyon diyor, işte mutasyonun etkisiyle orada bir gelişme meydana geldi ve milyonlar sene içerisinde bir gelişim sonucu işte insan ortaya çıktı gibi saçma iddiaları bulunuyor. Tamamen bilim dışı. Yani hiçbir şekilde bir yaratmaya gücü olmayan ilah edinmiş oluyorlar mesela. Burada bir örnek olarak verebiliriz. O yüzden biz ne yapmamız gerekiyor? Bu aldanışlara karşı evrimin sunduğu o bize İşte güya bilimselmiş gibi gösterdikleri delilleri biz ne yapmamız gerekiyor buna karşı? Detaylı bir araştırma yapmamız gerekiyor. Çünkü tüm karşı deliller de ortada, internet olsun, işte diğer kitaplarda, diğer vasıtalarla çok net bir şekilde geçersiz olduğunu biz görebiliyoruz. Allah onu bize sunuyor, yaratıyor. Yapmamız gereken sadece bunları araştırıp hemen net bir şekilde anlaşılıyor evrimin geçersiz olduğunu. Bu sahtekarlıklardan bir tanesiyle de yine başlayalım istersen Oktar.
Evrim sahtekarlığından önce bir kere her şey Allah'ın yarattığının delili. Biz Allah'ın varlığını nasıl biliriz? Allah'ın varlığı, hocamızın bir kitabı var. Kitabın başlığı Allah akılla bilinir. Yani biz etrafımıza baktığımız zaman akılla her şeyin bir amacı olduğunu görüyoruz. Mesela bir bardak gördüğümüzde herkes bu bardağın bir akıl tarafından yapıldığını bilir. Bir amacı vardır çünkü değil mi? Bir şey içmek için kulpu var. İçinde bir sıvı tutmak için bir hacim var. Etrafı çevrelenmiş. O kulpla tutup sen o sıvıyı alıp götürüp biçebiliyorsun. Veya bir kalem gördüğünde insan bunun tesadüfen olduğunu düşünmez. Çünkü kalemin bir amacı vardır. İçine mürekkep özel olarak yerleştirilmiştir. İşte uç kısmında tükenmez kalemse bir bilya vardır dönen. O mürekkebi alıp kağıdın üzerine taşır. Değil mi? Tutacak yeri vardır. Hatta bir de klip vardır birçok zaman kalemlerde. İşte ceketinin, gömleğinin cebine takabilmen için. Değil mi? O şekilde özel. Düğmesi vardır açmak için. Her şey özel olarak tasarlanmıştır. Ne için? Yazı yazabilmek için. Kimse bunun tesadüfen olduğunu düşünmez. Dolayısıyla biz etrafımıza baktığımızda canlılar, kainat bir akıl tarafından, üstün bir akıl tarafından yaratıldığını hemen anlıyoruz. Yani insan aklı buna göredir. O çıkarımı hemen yapar. Aksini söylemek zaten çok akıl dışı bir iddia olur. Hem bilim dışı olur, bakın hem akıl dışı olur. Şimdi bununla başlamak istiyorum bir kere. Big Bang kesin bir bilimsel gerçek. Bilimsel delillerle destekleniyor. Kozmik fon radyasyonu, hidrojen helyum oranı, uzayın genişliği olması 3 temel ki daha sonra başka delillerle de desteklendi. Big Bang'in bize kesin olarak var olduğunu ispatlıyor. Çünkü geriye gittiğimizde biz uzay genişliyorsa küçülüyor. Bir an var, yoktan var olduğu, o andan kalan bir kozmik fon radyasyonu olması gerekiyor. Bu da bulundu. 1948 yılında ilk hesaplamalar, ondan sonra 1965 yılında Arnold Penzias'ı, Robert Wilson bunun olduğunu ispatladılar. Sonra NASA en son artık uydu gönderdi. Uydu hemen çıkar çıkmaz o kozmik fon radyasyonu yani şüphesiz bir şekilde Big Bang kabul ediliyor. Dolayısıyla bir yoktan varoluş var. Demek ki yaratılış var. Allah'ın yarattığı. Bakın bir alıntı okumak istiyorum. George Palliser diye ünlü bir felsefeci var, ateist felsefeci. Ateizmi savunan birisi diyor ki, evren yaratılmış bir şey değildir. Eğer yaratılmış olsaydı o takdirde evrenin Tanrı tarafından belli bir anda yaratılmış olması ve evrenin yoktan var edilmiş olması gerekirdi. Bakın bu kriter diyor, Allah'ın varlığı delildir diyor. Yani tercüme edecek başka bir deyişle. Onu demiyor ama yani o anlama geliyor. Yaratılışı kabul edebilmek için her şeyden önce evrenin var olmadığı bir anın varlığını, sonra da hiçlikten yokluktan bir şeyin çıkmış olduğunu kabul etmek gerekir. Bu ise bilimin kabul edemeyeceği bir şeydir diyor. Yani yok olan bir an varsa ve ondan sonra yoktan var olmuşsa diyor, kesin olarak Allah tarafından yaratılmıştır. Ateist biri söylüyor bunu. Ateist bir felsefeci. Şimdi gelelim günümüzün bazı Müslümanlarına. Bugün biri bir yazı yazmış ama bu tabii çok sayıda böyle insan var da o bir tanesi. Diyor ki Allah'ın varlığını nasıl ispat edebiliriz? Şimdi bu yazıda muğlak ifadeler kullanmış. Yani Allah'ın varlığının böyle bilimsel delillerle ispatlanamayacağı, Allah'ın varlığının. Ama yokluğunun da ispatlanamayacağı. Dolayısıyla yokluğu ispatlanamayan bir şey inanılabilir gibi böyle işte veya işte bilimsel deliller Allah'ın varlığına kapı açar. Hep böyle ortalığı iman zafiyetini gösteren ifadeler. Çünkü genelde şöyle oluyor. Müslümanım diyen bazı kimselerin bilgileri çok yetersiz oluyor. Paleontoloji, işte genetik, moleküler biyoloji, biyoloji, fizik bunlardan bir haber oluyorlar. Bir haber olduklarında da bir de tabii böyle biraz şüpheli iman zafiyetleri olduğu için küfre de hayranlıkları oluyor. Bazı ateistlere, Marksistlere karşı bir hayranlığı oluyor. Böyle ortada oluyorlar, ortalı. Ya Allah vardır ama olmayabilir de, ama olabilir de. Ya olabilir olduğu için olabilir gibi böyle çok muğlak bir zafiyete tabi olmuş bir imanları oluyor. Hatta mesela bu kişinin ilginç bir ifadesini de söylemek istiyorum. Bir gün evrimden bahsediyor. Genelde çünkü bu tip kimseler aynı zamanda evrime de çok meyal oluyorlar. Çünkü evrimcileri çoğunluk gördükleri için evrim ne kadar akıl dışı ve mantık dışı olursa ortalı olup böyle onların tarafında olmayı yeğliyorlar. Onların işte gazetelerine yazı yazabilsin, televizyonlarına çıkabilsin, aman üstüne laf gelmesin gibi. Bir de iddiaları da yani evrime karşı olmaya çalıştıkları zamandaki anlatımları da çok komik oluyor. Mesela diyor ki bir dergide diyor birisi kalkıp diyebiliyor. Bir dergide bir şey gördüm diyor. Bir çocuk annesine diyor ki diyor anneciğim diyor eğer insanlar maymundan geldilerse diyor yani evrim varsa diyor maymunlar niye o zaman insan olmuyorlar diyor. Buna cevap verebilir misiniz? Veremezsiniz diyor. Yani bütün açıklaması bu. Halbuki buna güler evrimciler. Yani böyle bir açıklama olur mu? Evrimi çürüten proteinlerin tesadüfen oluşmasının imkansızlığı, 600 milyon paleontolojik delil ve bütün genetik ve moleküler biyolojideki diğer detaylarla biz detaylandırdığımız zaman evrimin olmasının, tesadüfen olmasının imkansızlığını ortaya koyuyoruz. Yani biz Allah'ın varlığını akılla biliriz. Bu zaten Allah'ın bize öğrettiği bir gerçek. Şimdi Müslümanım diyen biri zaten aksine bir şey söylemez. Bakın Allah ayetlerde şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Sizin yaratılışınızda ve türetip yaydığı canlılarda kesin bilgide inanan bir kavim için ayetler vardır. Ne diyor Allah? Sizin yaratılışınızda yani insanın bütün yaratılışı, biyolojisi, moleküler biyoloji, genetik, paleontoloji, bak her şeyine bakıyoruz fizyolojisine. Türetip yaydığı canlılarda zooloji, botanik, biyoloji, genetik, moleküler biyoloji, paleontoloji yine bakıyoruz. Kesin bilgiyle inanan bir kavim için, kesin iman etmek için deliller vardır. Yani Allah'ın varlığına kesin iman etmek için deliller bunlar, bilimsel deliller. Yani Allah ben diyor bilimi yarattım, bu delillerle siz beni bileceksiniz diyor. Tabii ki biz Allah'ı gayba iman ediyoruz. Yani Allah'ı gözümüze görmüyoruz. Tabii ki kulağımızda duyamayız. Çünkü Allah bizi zaman, mekan boyutunda yaratmış. Değil mi? O boyutta yaratmış bizi. Bu görüntünün içerisinde. Ama Allah hepsinden münezzeh. Yani Allah zamansızlık boyutunda, mekansızlık boyutunda. Biz tabii Allah'a duyularımızı algılayamıyoruz. Ama Allah'ın varlığını biz akılla biliyoruz. Bu delillerden biliyoruz. Şimdi başka bazı ayetler daha okuyacağım. Göklerin ve yerin yaratılması ile dillerinizin ve renklerinizin ayrı olması onun ayetlerindendir. Şüphesiz bunda alimler için gerçekten ayetler vardır. Bakın gökler ve yer, bütün atmosfere baktığımız zaman biz Big Bang, evren, kainat, galaksiler hep Allah'ın varlığının delillerini görüyoruz. Onun ayetlerindendir diyor. Delil yani Allah. Allah'ın varlığının delilleri bunlar. Şüphesiz müminler için göklerde ve yerde ayetler vardır. Kaç tane ayette bakın. Göklerde ve yerde ayetler. Her yerde diyor Allah, Allah'ın varlığının delillerini göreceksiniz diyor. Sizin yaratılışınızda ve türetip yaydığı canlılarda kesin bilgiyle inanan bir kavim için ayetler vardır. Yine Allah devam ediyor. Bakın bilimsel deliller. Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün ard arda gelişinde, insanlara yararlı şeyler ile denizde yüzen gemilerde, Allah'ın yağdırdığı ve kendisiyle yeryüzünün ölümünden sonra dirilttiği suda, her canlıyı orada üretip yaymasında, rüzgarları estirmesinde, gökle yer arasında boyun eğdirilmiş bulutları evirip çevirmesinde düşünen bir topluluk için gerçekten ayetler vardır. Yani buradaki sayılan bilimlere baktığımız zaman biz, bakın Allah astronomiden bahsediyor, coğrafyadan bahsediyor, ondan sonra işte göklerin ve yerin yaratılması, fizik, bütün biyoloji, bütün bilim dallarına işaret etmiş Allah burada. Düşünen bir topluluk için biraz düşünün diyor akılla. Gerçekten ayetler vardır, benim varlığımın delilleri vardır diyor Allah. Yine başka bir ayette, biz ayetlerimizi hem afakta hem kendi nefislerinde onlara göstereceğiz. Yani hem sizde diyor kendi vücudunuzda deliller, nasıl oluyor bu embiyoloji, işte yine biyoloji, genetik, moleküler biyoloji, fizyoloji baktığımız zaman anatomi. Öyle ki şüphesiz onun hak olduğu kendilerine açıkça belli olsun. Allah'ın kesin var olduğu kendilerine açıkça belli olsun. Yani biz ona bakınca Allah'ın kesin varlığına hemen iman ediyoruz. Ama bilimle bakmamız gerekiyor. Her şeyin üzerinde Rabbinin şahit olması yetmez mi? Yani sonuçta şimdi bu kişiler hakikaten insanları dinden soğutan, böyle kendilerini de iman zafiyetinde olduğunu gösteren ifadeler bunlar. Muğlak ifadeler. Halbuki her delil Allah'ın varlığının kesin ispatı. Biz Allah'ı görmesek de Allah'ın var olduğunu kesin biliyoruz. Hele bunun ötesinde zaten şu üç boyutlu görüntü, bu ses kapkaranlık beyindeki elektrik sinyallerinin ses görüntü olarak yorumlanması Allah'ın varlığını kesin ispatı. Çünkü benim diyen bir varlık var. Kendi varlığının farkında, kendi varlığının farkında algılarıyla çevrilmiş. Yani üç boyutlu bir görüntünün içerisinde yaratılmış. Yaratıldığı kesin çünkü kendisi yokken var edilmiş. Kendi varlığının da farkında ruh, değil mi? Çok açık. Ruh varsa Allah kesin var zaten. Yani her yönden Allah'ın varlığı kesin. Dolayısıyla bu tip kimselerin bu yazılarına, sözlerine kimse itibar etmesin. Yani süper bilgisizler, hem cahiller ve hem de kendileri şüphe içerisindeler. O anlaşılıyor ifadelerinden. Halbuki Allah'ın varlığı kesin. Allah bilimsel delillerle benim varlığımı bileceksiniz diyor ve kesin iman edeceksiniz diyor bu delillerle. O delilleri yarattım ben diyor Allah zaten inşallah. Bilimsel deliller Allah'ın varlığının kesin ispatı inşallah.
Evet inşallah.
Bir şey söyleyeyim. Yani bir Müslümanın gerçekten yani şu ifadeleri kullanması çok acı. Yani haşa, Allah var da olabilir, yok da olabilir. Yani biz bunu göremeyiz, bilemeyiz demesi, ifadeyi kullanması çok acı ve insanlara bunu aktarması, bu şekilde tebliğ yapması gerçekten hiç olacak iş değil. İnsan tamam kendi içinde belki böyle bir zafiyette olabilir, belki inanamıyor olabilir ama birçok insanı, onun kendisini izleyen birçok insana da bu şekilde anlatması gerçekten Allah katında, değil mi? Yani hesabı evet, zor verecek bir durum söz konusu.
Büyük sorumluluk.
Büyük sorumluluk. Allah, dediğin gibi çok örnek, güzel örneklerini verdin. Allah her ayetinde belirtiyor. Yani her şeyi yaratan Allah olduğunu ve Allah'ın tecellisi olduğunu her ayette, değil mi? Bir ibret vardır diyor. Allah'ı görecek, yani beni göreceksiniz, tanıyacaksınız diye size ayetlerimi bildireceğim diyor. Biz bunlarla Allah'ı görüyoruz. Allah dileseydi bize kendisini gösterirdi. Değil mi? Ama bu şekilde biz bu dünya ortamında, dünya hayatında bu şekilde Allah'ın varlığını, yani görmeden, gaybta Allah'ın varlığına iman ediyoruz. Çünkü her şeyi yaratan Allah olduğu çok açık. Ve bunu da sürekli insanın düşünmesi lazım. Şimdi insanlar, diğer taraftaki inanmayanlara düşünelim. Ateistleri, Darwinistleri düşünelim mesela, Allah'a inanmayanları. Onların çok olması kimseyi kandırmaması gerekiyor. Yani insanların çoğunluğu buna inanıyor. O zaman ben de onları izleyeyim. Hiç araştırmadan, hiç düşünmeden onların peşine takılmak hiç olacak iş değil. Çünkü Allah bize, değil mi, ilim yapmamızı istiyor. Allah'tan en çok alim olanlar korkar diyor. Onlar ayaktayken, otururken ve yan yatarken göklerin ve yerin yaratılışı konusunda düşünürler diyor. Ve Rabbim sen bunları boşuna yaratmadın, sen pek yücesin. Bizi ateşin azabından koru. Demek ki sürekli biz Allah'ın yaratmış olduğu güzelliklere, işte yerde, gökte yarattığı tüm nimetlere bakıp düşüneceğiz. Nasıl bir detay, nasıl bir incelik, nasıl bir mükemmellik olduğunu, Allah'ın yaratışını bulacağız. Körü körüne işte inanmayanları izlemek olmaz. Bir kere o dediyse doğrudur, mantığı da yanlış. Tabii. Şimdi onunla mesela bir konuşmaya giriyor, tartışmaya giriyor. Bilgisi yetersiz olduğu için diğer taraf ona galip geliyor. O zaman ona adeta boyun eğmiş gibi oluyor. Onun dediğine inanmış oluyor. Yani o diyorsa doğrudur. Araştırma yapmış bilim adamı, profesör ve bilgisi de olmayınca onunla mücadele etmesi mümkün olmuyor. Ama çok basit, biraz önce bahsettin mesela, yani ilk canlılık nasıl var oldu diye biraz insan düşünse, bir amino asit dahi, proteinin asla tek başına oluşamayacağını çok net bir şekilde görecek insan araştırıda, okunduğunda. Fosil kayıtlarına baktığında hiçbir şekilde tesadüfen kendi başına bir yaratılış olamayacağı, yani varoluş olamayacağını, Allah'ın ol demesiyle her canlının var olduğunu görecek. Big Bang diyoruz, hiç yoktan, hiçbir şey yokken, bakın yani sıfır hacim sonsuz yoğunluk diyorlar ama bir nokta, aslında yokluktan bahsediyorlar Big Bang'i tarif ederken. Hiç yoktan Allah uçsuz bucaksız evreni, kainatı var etmiş. Üzerindeki o milyarlarca sayıdaki canlıyı var ediyor. Her biri de farklı farklı özelliklere sahip ve her biri de kusursuz mükemmel. Hiçbirisi eksik yarım canlı değil. Bulunduğu ortamda mükemmel yaşayan canlılar. Değil mi? Allah bakın bir ayetinde yeryüzündekilerin çoğunluğuna uyacak olursan seni Allah'ın yolundan şaşırtıp saptırırlar. Onlar ancak zanna uyarlar ve zan ve tahminde bulunarak yalan söylemektedirler diyor. Allah onların yalan söylediğini söylüyor, belirtiyor bir kere. Zanda bulunuyor. Yani haşa değil mi? Allah olmaya da bilir diyor. Yoktur diyor. Veya işte bunlar kendi başına tüm canlılık oluşmuştur diyor. Evren de oluşmuş olabilir kendi başına diyor. Dünyamız kendi başına oluşmuştur diyor. Ama zanda bulunur. Bunlar yalan söylerler diyor. İşte çoğunluk olması kimseyi aldatmayacak. Allah'ın varlığı tek başına yeter. Değil mi? Güç o haşa inanmayanlarda değil mi? İnkarcılarda değil. Tek güç, mutlak güç Allah'ta. Her şeyi yaratan Yüce Rabbimiz Allah ve biz ona kesin olarak iman ediyoruz. Allah çünkü kesin delillerini gösteriyor. Hiçbir şekilde şüpheye yer yok. Değil mi? Yaratılış gerçek inşallah.
Şimdi o açıklamaları yapan kişiler genelde Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın varlığına da karşı çıkıyorlar. Mehdiyete de karşı çıkıyorlar.
Evet.
Şimdi Bediüzzaman Hazretleri Hazreti Mehdi'nin ilk ve en önemli vazifesinin zaten bütün dünyanın imanına vesile olmasını, o yönde çalışma yapmasını, o dönemin yani bu zamanın en büyük taunu yani hastalığı olan, insanların imanını kaybetmesine vesile olan en büyük hastalığı olan materyalizm ve darvinizmi tam susturması olarak söylüyor Bediüzzaman Hazretleri. Şimdi bu birçok insan diyelim materyalizm ve darvinizme tam susturamadığı, bu konuda bir bilgisi olmadığı için materyalist ve darvinistlerin dediğini doğru olarak kabul ediyorlar. Çünkü onun nasıl bir açıklama yapacağını bilmiyor. Ve bazıları da işte yani böyle birçok örnek olabilir. Onların dediğini doğru olarak üstlerinde mesela açık şeylerde, açık tartışmalarda, televizyon programlarında biraz süre geçtikten sonra üstlerine gidildiğinde ya evet aslında tabii dediğiniz doğru diye kabul etmeye başlıyorlar. Çünkü bilmiyor konunun özünü. Tam bir açıklama getiremiyor. Getiremeyince de mağlup oluyor fikren. Daha da sonrasında ise Peygamber Efendimiz'in yine hadiste bildirdiği Mehdi Aleyhisselam'ın karşısına faaliyet göstermeye başlıyor. Bu da yani bu olay iki yönüyle Hazreti Peygamber Efendimiz'in hadislerde bildirdiği Mehdi Aleyhisselam'ın varlığının alameti olmuş oluyor. Şimdi birincisi bu 70 bin talesanlı sarıklı kişi Mehdiyet'in karşısında faaliyet gösterir diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi o çok birçok alim görüyoruz Mehdiyet'e karşı. 1980'lerden önce Mehdiyet var diyen birçok kişinin günümüze yaklaştıkça hayır Mehdiyet yok demeye başlanıyor. Ve sayılarının çok arttığını, aynen hadiste söylendiği gibi 70 bin çok fazla sayıda kişinin Mehdiyet karşısına geçtiğini görüyoruz. Diğer bir konu ise materyalizm ve darvinizmi sadece onun yani Hazreti Mehdi'nin tam susturması. Sadece o kişi de tam bir açıklama oluyor. Onu nasıl susturuyor? Bilimi kullanıyor işte. Astronomiyi, biyolojiyi, genetiği, anatomiyi, tıbbı, kimyayı, fiziği, uzayı, cansız dünya ile alakalı bilimleri, canlı dünyasıyla alakalı bilimlerin tamamını Allah'ın varlığını işaret ettiğini gösterecek şekilde anlatıyor. Oradaki fikir işte Hazreti Mehdi'ye ait olan çok önemli Allah'ın ona ilham ettiği bütün dünyadaki insanların da onun vesilesiyle iman edeceği önemli bir bilgi. Önemli bir ilim inşallah. Bu çağda şimdi biz onu görüyoruz. Materyalizmin sonu geldi çünkü maddenin bilimsel olarak varlığı kanıtlanamıyor artık. Neyle kanıtlanamıyor? Kuantumla, fizikle maddenin varlığını kanıtlayamıyor hiç kimse. Kanıtlayamadığı için biz diyor maddenin içine girdik diyor. Maddenin içinde bir yokluk gördük diyor. Madde her neyse diyor, maddeden yapılmamıştır diyor.
Evet, çok acayip bir ifade. Madde her neyse maddeden yapılmamıştır.
Evet, yani siz diyor, bir diyor mesela önünüzde bilgisayar var. Bilgisayarın üzerine geldiniz klavyesiyle ben varım diye yazdınız diyelim. Eliniz hissetti, gözünüz gördü, kulaktanız tuşa basma seslerini duydu. Ekrandaki yansımayı gördünüz, belki arkadaşınıza internetten gönderdiniz. Her şeyi şu an algıladınız. Şu anki yaptığınız her şeyi gözünüzü kapatıp hayal ettiğinizde yine beyinde aynı yerdeki aynı nöronlar ateşleniyor. Yine aynı algı sistemi oluşuyor. Yani bu olayın algılanması için dışarıda bir maddenin olması zaten gerekmiyor. Beynin çalışma prensibi dışarıda bir maddenin olmasıyla alakalı değil. Beyin dışarıda madde olmadan da algılıyor çünkü. O sadece o elektrik sinyallerinin ona gelmesi yeterli. Ve bilim dünyası zaten simülasyon dünyasında yaşadığımızı, gerçekten maddenin aslıyla asla muhatap olamayacağımızı, haddi zatında da maddenin varlığını ispat edemediğimizi söylüyor. Hatta maddenin içine girdik, yokluğu gördük diyor. Kütlesi olan hiçbir şey bulamadık diyor. Yani ağırlık denen katı bir cisim, katı kelimesini tanımlayacak bir atom özelliği yok. Elektronlar, protonlar, onları oluşturan gluonlar, içerisindeki yani yapı taşları hepsine baktığımızda herhangi bir kütleye, bir hacme sahip olmadıklarını görüyoruz diyorlar. Ve dolayısıyla enerji yüklü ve birbirinin etrafında yörüngelerde hiçbir hata olmadan yüksek bir enerjiyle dönen parçacıklar var atomun içerisinde. Biz bu parçacıkların işte bilmem kaç trilyonu karşımda, şimdi Bülent olarak karşımda duruyor. Veya Oktar olarak duruyor veya stüdyo olarak duruyor. Atomların içerisine baktığımızda boşluk olduğuna göre çok açık ki bizim beynimizin çalışma sistemi maddeye bağlı bir sistem değil. Sadece sebepler dahilinde işte optik kırılımlar, ses dalgalarının yayılımı, cisimlerin, elektronların, atomların belli bir hareket prensibi, reaksiyonlar vesaire bunlar var. Ama bunların hepsi de yine beynin içindeki algıdan başka bir şey değil. Allah'ın izniyle. İnşallah. Şimdi bu hakikati insan kavradığında o zaman iman ediyor. İnşallah. Çünkü Allah'ın varlığı hakikat. Metafizik bir dünyada biz yaşıyoruz. Gerçek olan şey zaten metafizik. Diğer her şey de bize Allah'ın yaratmasıyla bir tecellisi olmuş oluyor. Bu güç de, bu bilgiyle insan inşallah iman eder ve materyalizmi anlatan kişiler de bunu gayet güzel bir şekilde anlatabilir.
İnşallah. Tabii inşallah. Allah bir ayetinde ancak alim olanlar içi korkar diye bildiriyor şeytanım Allah'a sanırım. O kişilerde genellikle baktığımızda dediğimiz gibi evrimle ilgili bir bilgisi olmuyor. Yani cahil oluyorlar ve onlara karşı işte Allah'ın istediği şekilde fikri mücadeleye girmemek için, işte oradan kaçınmak için dediğin gibi bu tür açıklamalar yapıyorlar, kaçıyorlar ama yani kaçtıkları yer baktığımızda cehenneme doğru bir kaçış olduğunu görüyoruz. Yani Allah bizi yani çok net bir şekilde tarif ediyor nasıl mücadele etmemiz gerektiğini, işte yeryüzündeki fitnenin son bulması için, son bulana kadar tüm fitnenin bizim bir gayret göstermemizi istiyor. Ve baktığımızda yeryüzündeki fitnenin yani samimi olarak bakıldığında işte kökeninde Darwinizm olduğunu görüyoruz. Yani evrim teorisi değil mi? İnsanı çatışmaya sürükleyen, yani materyalist düşünce insanı sürekli daha işte güçlünün zayıfı ezdiği mantığına götüren sapkın bir inanç olduğunu görüyoruz. Buna karşı da yapılması gereken bu konuda eğitimini alıp işte bu konuda kendini geliştirip bilgi edinmek ve evrime karşı işte burada fikri mücadele sürdürmek, işte makalelerini ona göre yazarsın, işte evrimin olmadığını, işte Allah'ın yaratış sanatını anlatırsın. İman hakikatleri var mesela, Allah bize yaratıyor, yerde ve gökte ona bakarlar diye bildiriyor müminler için. Sen de onları inceleyip samimiysen onları anlatırsın insanlara Allah'ın istediği şekilde. Ve kesin bir bilgiyle iman etmiş olursun. Allah Bakara suresinin 4. ayetinde şeytan Allah'a sınırın müminler için ve onlar sana indirilene, senden önce indirilenlere iman ederler ve ahirete de kesin bir bilgiyle inanırlar. Yani böyle bahsettiğin gibi o işte ortalığı bir inanç hiçbir yerde göremiyoruz. Tam kesin bir imanla, yani %100 bir imanla, yani %1 bir şüphe bile olmadığını görüyoruz müminlerde. Bunun içine tabii ki bilgi gerekiyor. Yani gidip iman hakikatlerini araştırıyor, vesile oluyor onlar, Allah yaratıyor. Tabii ki Allah seçiyor, Allah seçtiğini bildiriyor iman edenleri. Ama iman hakikatlerini bu dünya üzerinde vesile kılıyor. İşte yeryüzündeki işte canlılar, işte insan bedeninden, mesela tek bir insan bedeninden mesela bir kanın içindeki albümin proteine baktığımızda, taşıyıcı protein olarak geçiyor albümin, baktığımızda yani kan içerisinde dolaşıyor ve safra kesesi, zehirli safra kesesi, işte penisilin gibi ilaçları veya kolesterol veya işte baktığımızda hormonları taşıyorlar, alıyorlar ve vücudun içinde geziyorlar. Ve gezerken de mesela zehirli maddeleri karaciğeri zehirsiz, etkisiz hale getirmek üzere oraya bırakıyorlar. Yani baktığımızda, değil mi, albüminden bahsediyoruz ve çeşitli maddeleri kendine bağlayabilme özelliğini mevcut bulunuyor bu protein, bu yapı, bu molekül. Ve nereye bırakması gerektiğini de biliyor. Ve sürekli her seferinde doğru yere bırakıyor. Ve yanlış bir maddeyi de mesela bırakmıyor. Karaciğere mesela zarar verebilecek bir madde de bırakabilir. Ama karaciğerin o özelliğe sahip olduğunu, yani onu etkisiz hale getirebileceğini bilgisine sahip olması gerekiyor ki, değil mi? İlk andan itibaren hep doğru yere bırakıyor. Ve böylelikle çok sağlıklı bir şekilde vücut sistemi çalışabiliyor insan. Veya mesela besin maddeleri ve hormonları da yine gerekli yerlere bırakıyor. Yani karaciğere bırakmıyor. Yani bunun bilgisine mesela nasıl sahip olduğunu düşündüğümüzde, yani çok basit, yani tek bir örnekten bile görebildiğiniz gibi sürekli Allah'ın ilhamıyla sürekli hareket etmeleri gerekiyor ki ancak bu bilgi edinilsin. Yoksa yani oradaki taşıyıcı protein nereden bilebilir ki? Yani nereden bilgi edinmiş olabilir? Hangi, mesela biz bile üniversiteye gidip okumamız gerekiyor. O baktığımızda mikroskopla inceliyoruz. Oradaki işte hormon olsun, işte zehirli mi, zehirsiz mi? Ancak o şekilde bir bilgi, bir eğitim sonucunda bunu öğrenebiliyoruz. Ve bu albumin dediğimiz, yani karanlık ortamda yapıyor bunu. İlk baştan itibaren, yani ilk doğuşta mesela bebekken daha şuursuz bir yapıyken insan, orada çok şuurlu bir hareket görebiliyoruz insan bedeninde. E bunu biz nasıl açıklayabiliriz? Yani tabii ki evrimin, değil mi, tesadüfi sonuçlarla gelişmiş, işte başıboş orada her şey gerçekleşiyor diye açıklarsak, yani hiçbir şekilde akla mantığa uymaz. Ya tek bir açıklama bilimsel olur. Bu da Allah'ın ilk andan itibaren ol demesiyle yaratıldı o yapı. Ve hali hazırda da sürekli oradan emir gelmesiyle ancak orada çalışabilir sistem. Yani o, çünkü hiçbir zaman hata yapmadığını görüyoruz. Yani çok kusursuz işliyor. Yani bir hata yapsa zaten hemen görüyoruz nasıl hastalıklar meydana geliyor. Allah özellikle de hastalıkları mesela yaratıyor ki biz görebilirim, yani kıyas yapalım. Yani sonuçta baktığımızda herkes sağlıklı olsaydı öyle bir, yani tefekkür edemezdik belki, ama hastalık yaratıyor Allah, daha iyi tefekkür etmemize vesile oluyor. Onları görüyoruz. Şükrümüzü daha çok yapıyoruz mesela onu gördüğümüzde. Yani nasıl mükemmel bir yaratılışa sahip olduğumuzu görüyor insan ve bu şekilde imanı da artıyor. Allah korkusu da artıyor ve böyle işte ortalığı açıklamalarda kesinlikle bulmuyor. Allah korkusu son derece yüksek olduğu için Allah'a sığınıyor öyle bir iman zafiyetinden ve bu delillerle, kesin bir bilgiyle çok güçlü bir imana sahip oluyor inşallah.
Biz, yakında bir haber çıktı. Onu söyleyecektim. Delil deyince çok güzel bir delil oldu. Denizli'de bulunmuş bir fosil var. Birçok haber kanalı da çıktı. Homo erectus olarak tür tayini yapılmış. Günümüzden 1.2 milyon yıl öncesinde yaşamış bir canlıya ait fosil olarak kayda geçti şu an. Geçen sene Denizli'de yine bulunmuş aynı fosil için, bugün Pamukkale'de müzede sergilenen bir fosil bu, 1.6 milyon yıl olarak söylemişlerdi. Fakat onu daha sonra 500-600 bin yıl, bugün artık netleşmiş, başka yerden yapılmış, 1.2 milyon yıl yaşında bir fosil bu. Şimdi evrim düşünürleri diyorlar ki bu insanın sözde atası. Neden insanın sözde atası olduğunu söylüyor? Çünkü kafatası daha küçük, fizik olarak da daha küçük. 900-1100 cc arasında bir kafatasına sahip, fizik olarak da boyu daha böyle kısa. Kaşlarının üstündeki, yani kaş kemikleri de biraz çıkıntı halinde. İşte diyor, bu insanın atası, maymuna benzeyen, maymunsu atalarına benzeyen bir canlı olarak nitelendirmeye çalışıyorlar. Halbuki çok büyük bir gaf içerisindeler. Afrika'da yaşayan pigmeler aynı kafatasına sahipler. Yani insanın kafatası tamam 1300-1400 cc'dir. Ama günümüzde de 900-1100 cc kafatası hacminde insan zaten var. Pigmeler, aborijinler, bunlar yani fizik olarak zaten var olduklarından beri kısa boylu ve minyon vücut hatlarına sahip normal insanlar. İki ayakta üzerinde yürüyen normal insandan bir farkı yok. Bundan fosil de bunun aynısı. Homo erectus diye ayrı bir tür olarak tanımlamaya çalıştıkları fosil, Homo sapiens, yani günümüz insanından hiçbir farkı olmayan, sadece minyon olan bir insan ırkı. Ama evrimi olmasını çok isteyen insanlar, bunun bir şekilde insan atası olması gerektiğini, haşa ilkel olduğunu, nesi ilkelse, yani aynı adam geliyor, okuyor, üniversitede profesör olabiliyor, icatlar yapabiliyor, araba sürüyor, yani ticaret yapıyor, çoluk çocuk sahibi oluyor, her şeyi yapıyor, yani hiçbir eksiği yok. Bu evrimde onun atası olduğunu söyleyen adamla bunun arasında hiçbir fark yok yani kabiliyet anlamında. Yani belki daha fazlalıklar da olabilir. Yani daha kabiliyetli de olabilir bazı şeylerde özellikle. Şimdi bunun nasıl olabilir de atası olduğunu söyleyebilir? Elindeki fosil eski ve iki ayağı üzerinde yürüyemeye elverişli bir iskelet sistemi var. Ve şu ana kadar bulunmuş en iyi bu tip iskeletler hep Homo erectus'lara ait. 1.2 milyon yaşında en iyi iskeleti bulmuşsun ve insana ait olduğu çok aşikar. Günümüzde yaşayan insan var yani. Günümüzde yaşayan insan iskeletiyle Homo erectus aynı pigmelerle, aborijinlerle. Dolayısıyla nasıl atası dersin? Yaşıyor adam günümüzde. Yani senin arkadaşın da olabilir, okuldaki arkadaşın da olabilir. Dünyanın her yerinde var onlar, yayılmış evet. durumdalar. Dolayısıyla çok yersiz bir iddia onun insan atası olduğunu söylemek. Ne sen onun atası ne de o senin atan. Her ikimiz de Allah yaratıyor. Yoktan yaratıyor ve bir anda yaratıyor. Herkes normal insan yani. Burada spekülasyon yapacak bir durum yok Allah evet. izniyle şu an.
Zekanın beyin büyüklüğüyle bir ilgisi yok zaten. Yani dediğin gibi kafatası küçük insanlar var. Hatta mikrosefali diye bir rahatsızlık var. Kafatası kemikleri erken kaynıyor. Hatta bir iskelet bulmuşlardı Homo floresiensis diye. İskelette, o fosilde insan yine atası olduğunu iddia etmeye kalkmışlar 2000'li yıllarda Endonezya'da. Mikrosefali yani erken kaynamış kafa kemikleri, hatta daha sonra da kromozom anomalisi olduğu ortaya çıktı. Normal bir insana ait bir rahatsızlık geçirmiş sadece. Bir insan fosili olduğu anlaşıldı. Şimdi lafını bile etmiyorlar. Hep böyle oluyor zaten. Homo erectuslar aynı şekilde. Yani maymunla insan arasında anatomik bakımdan ve genetik bakımdan kesin farklılıklar var. Mesela maymunun yürüyüşü öne eğik. Yani dört ayağını kullanıyor. Zaman zaman iki ayağı üzerine kalkıyor ama dört ayağını kullanır maymunlar. Yani dört ayak üzerine öne eğik bir yürüyüşü vardır. Bütün iskelet sistemi ona göre. Yani yarım daire kanalları denge organından tutun omurgayla kafatasının açısına kadar karşıya bakan bir şeyi vardır. Böyle açısı insan gibi değildir. Mesela bizde diktir. Omurga gelir. Kafatası dik olarak dik tabii ya. Kafatası açı diktir. Neden? Çünkü karşıya bakıyoruz dik yürüdüğümüz için. Öne eğildiğin zaman ya yüz yere bakar. Yani çok zordur karşıya bakmak. Zaten iskelet olarak, fizik olarak mümkün değil öyle yürümemiz. Yani çok yorucu ve şey böyle. Yani mümkün değil öyle bir şey. Maymun çok rahat. Yani atlıyor ağaçtan ağaca, hopluyor, sıçrıyor. Ya hiç insana göre kat kat üstünlüğü var o bakımdan. Ama bütün iskelet yapısı ona göre. Leğen kemiğiyle olan açısı, her şeyi. Neticede yani böyle bir şey imkansız. Homo erectus da Homo sapiens insan. Habilis ile Australopithecus kesin maymun. Yani zaten herkes de söylüyor bunu. Birçok bilim adamları, o bütün paleo antropologlar hepsi, Donald Johnson falan, hepsi kabul ediyorlar onların maymun olduğunu, diğerlerinin insan olduğunu. Şimdi ben gene o kişiye dönmek istiyorum. O kişinin şahsına, çünkü öyle bir güruh var hakikaten. Müslümanlıktan utanıyorlar bu tip insanlar. Haşa. Halbuki Müslüman takvacı üstün olan en üstün insandır. Allah, değil mi? Üstünlük takvaya göredir diyor.
Tabii.
Müslümanlık haşa utanç vesilesi değil, iftihar vesilesi iman etmiş olmak. Çünkü iman etmişseniz en üstün olanlar sizlersiniz diyor Allah. Ama iman eden biri bu ayete inanıp Allah'a iman eden biri onu bilir. Ama o böbürlenme anlamında değil. Yani Allah katında makbul olan insan, üstün olan insan iman etmiş olanlar oluyor. Müslüman ezik olmaz. Aksine küfre karşı onurlu diyor, güçlü diyor Allah inşallah. Neticede bunlar utanç duyuyorlar, ezikler. Neden? Çünkü cahiller. Karşı tarafı güçlü görüyorlar. Yani Darwinist, komünist gördükleri zaman. Hatta bunların birçoğu gizli Marksist oluyor, gizli komünist oluyor. Mesela Kaddafi böyleydi, Saddam böyleydi. Yani güya Müslüman ama Marksizme, komünizme müthiş hayran. Ve onlara yalakalık yapan böyle bir insan tipi var. Onları gördüklerinde, hele evrimcilerle karşı karşıya geldiklerinde bunların birçoğu, evrimciler biraz üstüne gidince hemen evrimi kabul ediyorlar zaten. Tabii biz aynı şeyi söylüyoruz demeye başlıyorlar. Ha, görmüşsünüzdür, televizyonlara bazen çıkanlar oluyor böyle. Bir de hemen kabul ediyor zaten. Tabii diyor, evrim var diyor. Hatta diyor, ben size bakın diyor Kur'an'da nasıl olduğunu anlatayım diyor. Bir bakıyorsunuz Kur'an ayetlerini nasıl uydurarak böyle çarpıtmalar başlıyor. Halbuki Kur'an'daki kesin net aniden yaratılışın delillerini vermiştir Allah. Evrime ilgili en ufak bir ifade yoktur. Şimdi bu insanlar dediğin gibi, şimdi iman zafiyeti olduğu için bu sefer İslam'ın dünyaya hakim olamayacağını, çünkü Allah'ın kadrini hakkıyla takdir edemiyorlar. Allah'ın her şeye güç yetirdiğini düşünmedikleri için, inanmadıkları için, şüpheye düştükleri için Allah'ın İslam'ın hakimiyetini vaat ettiğini bilmelerine rağmen kabul edemiyorlar onu. Ve Mehdiyet'i de inkar ediyorlar. İslam'ın hakimiyetini de inkar ediyorlar. Şimdi Bediüzzaman'ın bir ifadesini okumak istiyorum. Bu tip insanları çok güzel tarif ediyor aslında Bediüzzaman. Diyor ki bakın, bir kısım ehli ilim, ilim sahibi. Bu ifade açık ahir zamana bakıyor zaten, Bediüzzaman'ın tarifi. Onların bir kısmına zayıf, yani zayıf, veya mevzu hadis demişler. Hangi hadislere? Ahirzaman ve Mehdiyet ile ilgili hadislere. Gerçekleşmiş olaylar olduğu halde bakın, olaylar gerçekleşiyor. Onlar da diyorlar ki zayıf bunlar diyorlar. Mevzu hadis diyorlar. Yani imanı zayıf ve enaniyeti kavi bir kısım da inkara kadar gitmişler bakın. Nasıl ama imanı zayıf, işte konu bu. Ve enaniyetli. Enaniyeti kavi. Hakikaten ismi geçenleri tenzih ederiz. Birçok kişide bunu görüyoruz. Hem imanı zayıf hem de müthiş enaniyetli. Evet. Ama kavi bir kısım da diyor Bediüzzaman inkara kadar gitmişler. Yani Mehdiyet'i inkar ediyorlar. İslam'ın dünya hakimiyetini inkar ediyorlar. O gerçekleşen olaylar gerçekleştiği halde hadisleri inkar ediyorlar. Ve silsile halinde en son Allah'ın varlığını inkara kadar gidiyor. İşte muğlak ifadeler böyle. Ya Allah olabilir de olmayabilir de. Ama evrimciler yan yana geldiğinde aslında biz de sizin aynı şeyi söylüyoruz diyorlar. Sen aynı şeyi söylüyorsun. Adam alenen Allah yoktur diyor. Televizyonda çok şahit olmadık mı bunlara?
Tabii ya, ilahiyatçılar.
İlahiyatçı çıkıyor. Ateiste yan yana. İsim vermeyeyim burada. Adam diyor ki ya Allah yoktur diyor. Açıkça söylüyor. İşte evrimi anlatıyor. Ona sıra geliyor ne diyor? Biz diyor zaten aynı şeyi söylüyoruz diyor. E bitti işte zaten yani bakın iman zayıf onu güçlü görünce bilgisi yetmediği için o eziklikten onun dedikleri aynı şeyi kabul ediyor. Halbuki evrim bir hurafe. Yani biz Allah'ın varlığını bakın bu da çok önemli. Evrimi yıktığımız için evrim geçersiz olduğu için Allah'ın var olduğunu biliyor değiliz biz. Evrim hiç olmasa ya evrim bir hurafe yani her şeyin tesadüfen olduğunu iddia eden bilime aykırı bir iddia olmasın evrim. Yine Allah'ın varlığı kesin yani Allah'ın varlığını biz bilimsel delillerle biliyoruz. Çünkü bilimsel deliller bize müthiş bir nizam, intizam, ahenk gösteriyor. Ve her şeyin bir amacı var. Ya her şeyin bir varoluş sebebi var, amacı var. İşte bu bize üstün bir aklın, sonsuz var olan bir yaratıcının var olduğunu gösteriyor. Sonsuz çünkü biz yoktan var edilmişiz. Benim diyen bir varlık var, ruh var kesin. Ve yokken var olmuş. O zaman Allah'ın varlığı sonsuz zaten. Yani bu kesin bir gerçek. Allah bunu Kur'an'da bize bildiriyor ama bu çıkarımları biz bulunabiliriz yani inşallah. Çünkü bizim yoktan var edildiğimize yani yaratıldığımıza göre Allah sonsuzdur inşallah. Sonsuz güç sahibi ve sonsuz varlık sahibi inşallah.
Allah ayetini şöyle biliyor. Nisa suresi 139 şeytanı anlatsınlarım. Onlar müminleri bırakıp kafirleri dostlar, veliler ediniyorlar. Kuvvet ve onuru yani gücü ve onuru onların yanında mı arıyorlar? Oysa şüphesiz bütün kuvvet ve onur Allah'ındır.
İnşallah.
Yine Münafık'ın suresinde Allah şöyle buyuruyor. Derler ki andolsun Medine'ye bir dönecek olursak gücü ve onuru çok olan düşkün ve zayıfı elbette oradan sürüp çıkaracaktır. Evet. Oysa güç, onur, üstünlük yani izzet Allah'ın, onun Resulünün ve müminlerindir. Ancak münafıklar bilmiyorlar. Şimdi burada Allah'ın bahsetmiş olduğu iki topluluk var. Müminlerin olduğu topluluk ve inanmayanların, kafirlerin değil mi? Allah'a karşı inkarcı olanların bulunduğu topluluk. Şimdi bazı kişiler o topluluğu biraz önce bahsetmiş olduğum gibi yeryüzünde daha fazla olduklarından dolayı daha güçlü, evet, daha kaliteli, daha önde giden insanlar olarak görüyorlar. Müminleri nasıl görüyorlar? Daha zayıf, böyle kalitesiz, düşkün, değil mi? Zavallı. Hatta dediğin gibi adeta utanıyorlar. Yani Müslümanlardan ve Müslümanlarla birlikte olmaktan utanıyorlar. İşte Allah bunların tabii iki yüzlü, münafıkane bir tavır halinde olduğunu ayetlerinde belirtmiş oluyor. Ve tabii ki asıl konu bütün güç, mutlak güç sahibi Allah'ın. Onun dışında değil. Ve tabii ki Allah belirttiği üzere Allah'ın elçi olarak göndermiş olduğu değil mi? Peygamberler en üstün, en güçlü yeryüzünde. Onlarla birlikte olan müminler, samimi olan müminler değil mi? Güç bakımından da Allah'ın izniyle, Allah'ın yardımıyla herkese göre daha güçlü dünyada ve daha üstün. Yani çünkü Kur'an'da baktığımızda Müslüman değil mi en kaliteli, en bakımlı, en modern, en bilgili olması gereken bir topluluk. Yani bir kişi, bir Allah o şekilde var etmiş. Yani samimi olan Müslümanlar bu şekilde inşallah. Diğer kişiler büyük bir yanılgıdalar. Allah'ı tam kavrayamadıklarından, Allah'ı tam anlayamadığından dolayı insanlara güç atfedebiliyorlar. Ve onların karşısında adeta eziliyorlar aslında.
Tabii.
Yani ezik bir ruh hali. Onların kendilerinden daha bilgili olması bazı konularda onları eziyor ve boyun eğiyorlar. Yani net bir şekilde Allah'ın varlığı çok açık olduğu halde dediğim gibi programlarda da sık sık rastlayabiliyoruz. Onlar yani inanmayanların, o darwinizmi savunanların anlatmış oldukları deliller karşısında herhangi bir delil getiremediği için bilgisizliğinden dolayı onlara boyun eğmek durumunda kalıyor. Bu çok acı ve zavallı bir durum. Yani aslında kendi zavallılıkları, Müslümanları zayıf ve düşkün görüyorlar ama aslında kendileri çok zavallı durumdalar inşallah. Allah'ın yaratışı bir gerçek. Allah mükemmel ve kusursuz yaratmış. Şimdi tek başına şimdi bir konu anlatacağım. Gerçekten bir de mükemmel bir uyum var. Her şeyi Allah'ın yarattığının net delilleriyle karşı karşıya kalıyoruz. Şimdi Allah güneş sistemini yaratmış, boşuna yaratmamış. Yani ilk programın başında anlattım. Ya her şeyin bir amacı var. Bardağın bir amacı var, kalemin bir amacı var, oturduğum koltuğun bir amacı var. Yani meydana gelme amacı var hepsinin. Gökyüzünde var olan milyarlarca yıldızın hepsinin bir amacı var. Onların arasındaki boşlukların da bir amacı var. Değil mi? Onların yaymış olduğu ışıkların da bir amacı var. Güneş sisteminde 9 gezegen var. Biz belli bir noktada Güneş'e en yakın 3. gezegen olarak duruyoruz. O gezegenlerin birbiri arasındaki mesafe, gezegenlerin Güneş'e olan uzaklıkları, onun yörüngesini, yani Güneş'in etrafında dönüyor olmalarının hepsinin bir amacı var. Güneş'in ısısının ve yaydığı ışığın da bir amacı var. Belli bir miktarda olması gerekiyor. Şimdi biz nasıl görüyoruz dediğimizde, teknik olarak baktığımızda çok temel olarak, değil mi? Gözümüzde bulunan retinadaki hücreler göze gelen fotonları algılıyorlar. Yani onları algılaya, yani çünkü cisimden, foton dediğimiz cisimden gelen, göze ulaşan ışık demetleri. Yani retinamızdaki hücreler, ki onlar organik moleküllerden meydana geliyor ve karbon atomunun molekülün çeşitli versiyonlarında, yani her canlıya baktığımızda, canlı hücresine baktığımızda organik molekülleri karbon atomunun değişik versiyonlarda birleşmesiyle meydana gelen organik moleküllerden bahsediyoruz. Ya oluşan bu aslında, yani hücre dediğimiz gözdeki retinadaki hücreler, algılayan onlar. Şimdi belirli bir ışık gelmesi gerekiyor. Yani görülebilir ışık dediğimiz, değil mi? Güneş de şimdi kainat evrene baktığımızda milyarlarca ışık var, yani yıldız var dedim ve bunlar farklı farklı ışıklar yayıyorlar. Yani çok fazla ışık var aslında, dalga boyu var evrene baktığımızda. Güneşten dünyaya ulaşan bir ışık dalga boyu da var. Ve güneş ışığının çok büyük bir bölümü görülebilir ışık olarak nitelendiriliyor. Tam da bizim ihtiyacımız olan görülebilir ışık. Şimdi hesaplamışlar, onlarla ilgili bir alıntı da okuyacağım birazdan. Michael, Profesör Doktor Michael Denton şöyle diyor. Ultraviyole, X ve gamma ışınları, farklı ışıklardan bahsediyor. Çok fazla enerji taşırlar ve yüksek derecede tahrip edicidirler. Farklı ışıklardan bahsediyor. Uzak kızılötesi ve mikrodalga ışınları da yaşam için zararlıdır. Yakın kızılötesi ve radyo dalgaları ise çok zayıf enerjiye sahip oldukları için tespit edilemezler. Demek ki bizim gözümüz, değil mi? Yani gözümüzde sahip olduğumuz hücreler belli dalga boylarını, ışığın belli dalga boylarını algılayabilecek şekilde var edilmiş. Ve bu dalga boyları tam da güneşte olan, yani güneşten ulaşan ışıktaki dalga boyları. Böyle olması gerekiyor. Yani bunun dışındaki dalga boylu ışıkları göremiyoruz. Bu bahsetmiş olduğu ultraviyole, X, gamma, onlar zararlı zaten. Algılayamıyoruz. Kızılötesi, yakın kızılötesi radyo dalgaları da çok zayıf enerjiye sahip olduğu için onu da algılayamıyoruz. Tam da gerekli bir dalga boyu ulaşması gerekiyor. Devam ediyor yazısında. Pek çok nedenden dolayı elektromanyetik yelpazenin görülebilir bölgesi, biyolojik görme yeteneği için uygun olan yegane bölgedir. O görülebilir ışık dediğimiz. Özellikle de insan gözüne benzer yüksek çözünürlüklü kamera tipi omurgalı gözler için bu ışık aralığından başka uygun bir dalga boyu yoktur. Şimdi görülebilir ışık diyoruz ama yani evrene baktığımızda acaba bu nasıl bir yer kaplıyor? Yani mucize aslında burada. Yapılan hesaplamalarda bakın bu aralığın, görülebilir ışık dalga boyu yani aralığının 10 üzeri 25'te 1 olduğunu, yani evrendeki o dalga boylarından orantısı bu, oranı bu. 10 üzeri 25'te 1 ve güneşten dünyaya ulaşan, yani gözümüze ulaşan ışık dalga boyu da ancak bu işte, bu aralıkta.
Yani bu 25 kadar, tane sıfırlı sayının 10, yani 10 bir tanesi, bir aralık. Bak o kadar aralıktan bir tanesi.
Onun yanına 25 tane sıfır eklediğimizde böyle bir rakam. O rakamda bir ihtimal tam da bizim gözümüze ulaşan ışık demek, fotonlar. Ya böyle bir mucizeyle karşı karşıyayız. Allah tabii güneşi özel yaratmış, o ışığı da özel yaratmış, ısısını da özel yaratmış. Ne işe yarıyor? Dünyamızın ısınmasına faydası var. Tam da belli bir ısıda ve ışıkta. Kompleks canlıların biyolojik işlevlerini sürdürebilmesi için bu miktara ihtiyacımız var. Tam da güneşte olan. Bitkilerin fotosentez yapabilmesi için bu ışığa ihtiyaç var. tam da olması gereken ışık aynı şekilde. Ve görme yeteneğimizin olabilmesi için de bu ışık aralığına ihtiyacımız var.
Bak şimdi hep tam olması gereken, tam olması gereken. Neyi gösterir bu? Allah'ın varlığını ispatlar.
Evet.
Adam diyor ki ya Allah'ın varlığını ispatlamaz mı diyor haşa. Yani Allah bunun için yaratmış bu delilleri. Böyle bakın diyor bunlara. Bu delilleri gördüğünüzde kesin bilgiyle iman edeceksiniz diyor Allah. Edemiyor. Edemiyorsa edemiyorum dedi. Yani çok net açık değil mi Allah'ın varlığı inşallah.
Yani onların iddia ettiği tesadüflerin, tesadüfi rastlaşmalar sonucunda bu olasılıkların hepsinin bir araya gelmesi imkan dışı. Gerçekten. Çünkü gözümüz hem bu özelliğe sahip olacak. Değil mi? Bu ışığı ancak bu şekilde algılayabilecek bir özelliğe sahip olacak. Güneş de o ışığı yayabilecek özelliğe sahip olacak. Ve biz ancak bu şekilde görebileceğiz. Bu ihtimalin tesadüfen oluşması mümkün değil. Allah bunu ilk yarattığı anda özel olarak var etmiş. Değil mi? Güneşi de yarattığında özel olarak var ediyor. Ve daha sonra canlı insanı yarattığında aynı şekilde bunu algılayabilecek şekilde var ediyor. Bu özelliklerle. Daha sonra bunu kazanmamız mümkün değil. Zaten gözün tek başına oluşması, tesadüfen oluşması hiç mümkün değil. Ama yani bu özelliklerle oluşsa dahi de mümkün değil inşallah.
Evet. Güneşi incelediğimizde aslında orada milyonlarca yıldır böyle bir nükleer reaksiyonlar meydana geldiğini görebiliyoruz. Yani sohbetin başında da bahsetmiştim ayetten. Yani onlar kendilerine bir, değil mi, insanlarına bir protein yaratabilirken, yani bir hiçbir şey yaratamazken böyle başka ilahlar ediniyorlar. Mesela güneşi de baktığımızda çok çok daha basitini mesela yapıyorlar. Nükleer santraller yapıyorlar mesela. Baktığımızda onu bile kontrol etmekte çok aciz kaldığını görüyoruz. Mesela 1986 yılında değil mi bir Çernobil'de kaza meydana gelmişti. Halbuki yani kıyasladığımızda çok çok küçük yani. Çünkü güneşte baktığımızda saniyede, bakın saniyede 564 milyon ton hidrojen, 560 milyon ton helyuma dönüşüyor. Ve bu o saniyede 4 milyon ton kaybediyor. Bu 4 milyon ton gaz da enerjiye dönüşüyor. Böylelikle dünyaya geliyor bu enerji. Bakın saniyede 4 milyon ton kaybediyor. Çok çok devasa büyük rakamlar. Ama güneş hiçbir şekilde, yani baktığınızda belki yani bir kilogramlık taşın sadece bir toz zerresi kadar bir eksildiğini şimdiye kadar, yani bunca zaman o kadar kaybediyor. Ama ona rağmen hala da çok yeterli bir şekilde mevcut bulunuyor. Yani hiçbir şekilde sönecek mi gibi bir şüpheleri olmuyor. Yani bir korkuları olmuyor insanların. Yani çok çok büyük devasa reaksiyonlar orada meydana geliyor. Ve o dediğim, bahsettiğin tam da o miktarda insanın görebileceği şekilde ulaşıyor. O aralık ışık ulaşıyor. İşte ısı ulaşıyor. Tam olması gerektiği şekilde. Evet. Yani böyle devasa evet. Yapıların içerisinde çok ince ayarlar olması, dediğin gibi yani bir alternatifi yok yani. Hani birçok seçeneğin içerisinden şu oldu demiyoruz. Sadece bir tek bir orada mümkün olan, yani insan hayatta kalabileceği, sağlıklı bir şekilde yaşayabileceği tek bir orada yer var, aralık. Tam da orada olması bize tam neyi gösteriyor? Dediğin gibi işte Allah'ın yarattığını, yani bir üstün bir yaratıcı tarafından orada yaratıldığını gösteriyor. Kesin bir bilgiyle iman etmiş oluyor. Ve bunu gördüğünde mümin son derece rahat oluyor. Tek vekil olarak Allah'ı vekil ediniyor. Allah'ı dost ediniyor ve hiçbir şekilde Allah'ın yarattığı mesela tehlikeler olabiliyor veya yapılar olabiliyor. İşte günümüzde baktığımızda PKK oluyor mesela, onu tehdit olarak gösteriyor. Ama hiçbir şekilde ondan korkmuyor, çekinmiyor. Son derece yine o anlattığı, yani hakkı savunuyor, hiçbir şekilde çekinmiyor. Ama işte imanı zayıf olanlar çekinebiliyorlar. Allah Tevbe suresinin 56. ayetinde şöyle bildiriyor şeytan Allah'a sanırım. Gerçekten sizden olduklarına dair Allah adına yemin ederler. Bakın sizinleyiz diyorlar, yemin ediyorlar. Mesela Müslümanız diyorlar. Oysa onlar sizden değildirler, ancak onlar ötleri kopan bir topluluktur. Yani son derece korkak olduğunu bize bildiriyor. Yani çok korkan, mesela her şeyden korkuyor. Evet. Hiçbir şekilde güçlü bir imana sahip olmuyor. Allah'ın kontrolünde olduğunu tamamen unutarak orada mesela Allah görüntüsünde onu yaratıyor denemek için. Sen Allah'a güveniyor musun, değil mi? İmtihan dünyası burada. Ama sonuçta yani iman olmadığı için, zayıf olduğu için tamamen unutuyor ve ona mesela şirk koşarak ona bir güç atfediyor. Mesela karşı yapıya. Sanki onlar başı boş hareket ediyormuş gibi, Allah'tan bağımsızmış gibi haşa. Onlara güç atfediyor ve böylelikle ondan korkuyor. Halbuki gerçeği incelediğimizde iman hakikatleriyle biz neyi görüyoruz? Hem Allah'ın kesin olarak var olduğunu ve Kur'an mucizeleriyle de Kur'an'ın hak kitabı olduğunu görüyoruz. Kur'an'da Allah ne diyor? Allah dilemedikçe şeytanın Allah'a sınırım, siz dileyemezsiniz. Yani hiçbir insan Allah dilemeden hiçbir şey dileyemez. O zaman yani Allah'tan başka korkmak da, yani bir varlıktan korkmak son derece mantık dışı, akıl dışı olmuş oluyor. Ya kendini kandırmış oluyorsun. Yani kaybeden sen oluyorsun. Çünkü her şey Allah'ın kontrolünde. Her şey Allah sen zaten doğmadan önce kaderinde yarattığını bize bildiriyor. Yani olmuş bitmiş. Biz buraya Allah'ın birinci tavrı gösterip işte Allah sadece ve sadece Allah'tan korkup Allah'ın rızasını umarak Allah'ın rızasını ummamız gerekiyor inşallah. Aksi takdirde yani olaylar zaten olacak olacağı şekilde ama sen orada ecir değil orada şirke girmiş oluyorsun ki Allah da Allah ayetinde şirki affetmem diye bildiriyor. O yüzden çok sakınması gerekiyor bu şirkten. Yine bir başka ayetinde Münafıkun suresinin 4. ayetinde şeytan Allah'a sanırım. Sen onları gördüğün zaman cüsseli yapıları beğenini kazanmaktadır. Yani mesela televizyonlarda olabiliyor. İşte yine az önceki ayette de mesela Allah adına yemin ederler sizdendim diye, sizlerdenim diye. Mesela Müslümanım diyor. Beğenisi de mesela insanların yani görünümü insanların beğenini kazanıyor. İşte başında bir cübbesi oluyor. Böyle bir etrafında işte güzel dekorasyonlar vesaire. Tabii samimi olanları tenzih ederiz. Ama böyle sanki bir şey alim havasında ve baktığımızda başka bir ayetinde yine Allah dillerini Kur'an'a doğru eğip bükerler. Yani gerçekten de baktığımızda Kur'an ayetleri de arada sırada ok söylüyorlar. Ama Allah ayetin devamında konuştukları zaman da onları dinlersin. Yani süslü konuşmalar da yapabiliyorlar. Oysa sanki onlar sütun gibi dayandırılmış ahşap kütük gibidirler diye bildiriyor Allah. Yani sadece görünüşe orada aldanmaması gerekiyor insanın. Mesela böyle tip insanlar da olabiliyor. Allah bizi uyarıyor özellikle. Bu her çareyi kendi aleyhinde sanırlar. Onlar düşmandırlar. Bu yüzden onlardan kaçıp sakının. Bakın düşman diyor. Yani şeytanın fırkası olmuş oluyor. Çünkü müminin düşmanı şeytandır. Onlar da düşman olduğunu bize söylüyor. Allah onları kahretsin nasıl da çevriliyorlar. Yani mesela bahsettik yayında da evrimciyle karşılaştıklarında yani bir açıklama getirmek yerine çevriliyorlar. Yani onlara doğru yöneliyorlar. Hiçbir şekilde ona karşı gelme değil. Hani bir delil bulayım buna karşı bir delil olması lazım değil de hemen kabul ediyor. Oradaki nasıl olsa biz de sizdeniz aslında. Yani orada mağlup oluyor bir nevi. Çevrildiklerini Allah bize bildiriyor. Yani dikkat etmemiz gerekiyor. Bu tür insanlarla olabileceğimizi Allah bildiriyor. Ne yapmamız gerekiyor buna karşın? İşte Kur'an'ı çok iyi bilmemiz gerekiyor. Onlar mesela onların anlattıklarını gerçekten Kur'an'la mutabık mı? İşte bilimsel delilleri araştırmamız gerekiyor. Gerçekten anlattıklarında mesela evrimde bir şey anlatıyorlar. Bilimsel delilleri biz bildiğimizde değil mi? Çok rahat bir şekilde onlara karşı cevap verebiliriz. Kesinlikle olabilir olmayabilir de demeyiz. Yani çok kesin bir imanla orada kesin bir delille ona karşı koyar Müslüman. Yapması gereken işte bu araştırmayı detaylıca yapmak ve samimi bir şekilde bu gerçekleri kabul etmek.
İşte bu anlamda Hazreti Mehdi'nin olması çok sevilecek, müjdelenecek, yayılacak, herkese anlatacak bir konu zaten. Çünkü aklına senin takılan hiçbir sorun kalmıyor yani. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın döneminde altın çağ denen bir çağ yaşanıyor ki dünyada gelmiş geçmiş bütün insanların mesut olduğu barış içinde insan haklarının, kadınlara özgürlüğün, çocukların özgürce dolaştığı, oynadığı, bolluk bereketin olduğu, zenginliğin tavan yaptığı, yoksul kimsenin kalmadığı muazzam bir zaman gelecek inşallah. Allah bunu Kur'an'da da birçok ayette bize bildiriyor. Yani biz işte program başında Oktar'ın söylediği gibi böyle karamsar bir tablo nasıl çizebilir ki bir İslam düşünür veya bir Müslüman. Müslüman her zaman zaten mutlu olması gerekir çünkü Allah'la beraberdir. Ki Allah bu dönemde Hazreti Mehdi'sini gönderiyor ki şu gördüğümüz bizim bütün sorunların hepsinin çözülmesi için ve İslamiyet'in hakim olması ve bütün insanların mutlu ve mesut yaşaması için göndermiş olduğu bir zamandayız. Yani o zamanda yaşıyoruz. Ahir zamanda. Burada sen niye korkuyorsun, niye panikliyorsun, niye telaşlanıyorsun değil mi? Hiç gerek yok. Aksine sevinip Hazreti Mehdi için çalışman gerekir. Mesela Allah Mücadele Suresi 21. ayette şeytan Allah'a sınırım. Allah yazmıştır. Kur'an'ın adı Allah ayette açık bir şekilde bildiriyor. Andolsun ben galip geleceğim ve elçilerim de. Gerçekten Allah en büyük kuvvet sahibidir, güçlü ve üstün olandır. Ya insanın şimdi müthiş rahatlaması lazım bütün Müslümanların. Çünkü Allah'ın büyük kuvvet sahibi olduğunu, güçlü ve üstün olduğunu Allah söylüyor. Ve ben galip geleceğim, elçilerim de. Şimdi 1400 sene önce gelen ayette Allah ben galip geleceğim diyor. Gelecek zaman kipiyle yani gelecekte olacak bir hadiseyi bildiriyor Allah. Peygamber Efendimiz'den günümüze 1400 yılda Allah'ın adı bütün dünyada anılır, rahat bir şekilde insanlar Allah'a inanır bir halde yaşadı mı? İslamiyet her yere yayıldı mı? Hayır, aksine geçtiğimiz yüzyılda çok fazla insan inkar etti ve onlar Allah'ın adı değil, ateist, materyalist felsefe hep yaygındı bütün dünyada. Şimdi bu ayette Allah onun artık olmayacağını, Allah'ın galip geleceğini, Allah'ın adının anan insanların değil mi? Galip olacağını açık bir şekilde bildiriyor. O yüzden korkma, sevin. Yani o öyle düşünen insanlar için söylüyorum. Ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Tevbe suresi 32-33. Ayette şeytan Allah'ın sanırım. Oysa kafirler istemese de Allah kendi nurunu tamamlamaktan başkasını istemiyor. Müşrikler istemese de o dini, yani İslam'ı bütün dinlere üstün kılmak için elçisini hidayetle ve hak dinle gönderen odur. Allah nurunu tamamlayacaktır diyor ve bütün dinlere üstün kılacaktır diyor. E bütün dinlere üstün kılındı mı Peygamber Efendimiz'den bu tarafa? Hayır, kılınmadı. İşte şimdi o zamanda yaşıyoruz. İnsanların mutlu olması ve bu konu için çok çaba harcaması ve çok ecir kazanabileceği bir dönem aslında. Şuurunu açıp, aklını açıp Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın tarafında faaliyet gösterip var gücüyle çaba harcaması gerekir. Fikirle, akılla, sevgiyle, medeni bir şekilde, kalemle, kağıtla inşallah çalışması gerekir ki aynı zamanda, değil mi, hem ecir kazanır hem de Allah'ın vaadini gerçekleştiren vesile olan mümin kullardan birisi olur inşallah.
İnşallah. Hazreti Mehdi'nin hakikaten çok zorlu bir mücadelesi var. Yani bütün bu güruha karşı, böyle sahtekar alimlere karşı, değil mi? Dünya çapında darwinizme karşı, materyalizme karşı, komünizme karşı çok ciddi bir mücadele maşallah. Ama mutlak galip getiriyor Allah. Çünkü kader böyle. Bu cahil alimlerle ilgili bazı hadisleri okumak istiyorum. Peygamberimiz o kadar detaylı tarif etmiş ki yani, ve o kadar da uyuyor ki böyle. Tam yani böyle milimetrik. Bir hadiste Peygamberimiz şöyle buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ahir zamanda türemeler çıkacak. Beyinleri çalışmayacak. Akılsız olacaklar diyor Peygamberimiz. Yani beyinleri çalışmıyor. Konuşurken çok güzel konuşacaklar. Kur'an okuyacaklar. Yani bakıyorsunuz Kur'an okuyor. Hakikaten konuşma o anlamda akıcı böyle şey olabiliyor.
İzmir'i bir
de. Evet. Tabii ki hurafelerden bahsediyor ama akıcı bir şekilde anlatıyor. Fakat imanları gırtlaklarından aşağı geçmeyecek. Sahtekar yani böyle. İman etmemiş ama anlatıyor. Yine başka bir hadiste bakın yine başka özelliklerini bildiriyor. Burada nasıl sahtekar olduklarını anlatıyorsa akılsızlıklarını, başka bir hadisleri şöyle anlatıyor. Söz ve ilimleri vasıtasıyla rızık elde edecekler diyor. Dini alet ederek dünyalık edinecekler. İşte bir gözü kör decenin uyduları bunlardır. Yani dini tebliğde para almak olmaz. Ama bunlar diyor, böyle bir maddi menfaat, para karşılığı diyor, dini alet edecekler diyor. Yani ondan para kazanacak ama her türlü sahtekarlığı yapacak bu arada ama sırf maddi çıkar için. Ama diyor, bir gözü kör decenin uyduları bunlardır diyor Peygamberimiz. Yine başka bir hadiste, İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor bunu daha doğrusu. Dünyalık peşinde olan din adamlarının sözlerini dinlemek, kitaplarını okumak zehir yemek gibi zararlıdır. Kötü din adamlarının zararları bulaşıcıdır. Cemiyetleri bozar, milletleri parçalar. Çok net tarif etmiş. Bunları diyor dinlemeyin diyor. Bak zehir zehir diyor. Çünkü zehirliyor insanları. Adam kendi iman edememiş. İman zafiyeti var. İnsanlara da muğlak ifadelerle onu şey ediyor. Sürekli birçoğu sürekli hurafe anlatıyorlar. O da dinden uzaklaştırıyor insanları. Hem imanlarını yok ediyor hem de dinden uzaklaştırıyor. Bunları diyor dinlemek diyor zararları bulaşıcıdır diyor. Sözlerini dinlemek, kitaplarını okumak, kitaplarını okumayın diyor İmam Rabbani. Zehir yemek gibi zararlıdır diyor. Evet. Öldürür yani imansızlığa götürür insanı anlamında söylüyor. Bir de tabii Allah Hazreti Mehdi'sini göndermiş. Elhamdülillah. O da bütün sorunların çözümü olarak yaratmış Allah. Çok üstün ahlaklı, çok kararlı. Kader öyle çünkü. Ve bütün sorunlara çözüm getiriyor. Onunla ilgili bazı hadisleri okumak istiyorum. O da büyük müjde tabii çünkü. Her konuda kayıtsız şartsız çözüm olduğunu bildiriyor Peygamber Efendimiz. Bakın bir hadisinde şöyle buyuruyor. Hazreti Mehdi imdada gelen ve feryad restir. Yani feryad edenin yardımına koşan. Dünya çapında feryad ediliyor şu anda. Suriye'de, Irak'ta, bütün ülkelerde değil mi? Müslümanlar feryad ediyor. Yani katından bize bir kurtarıcı gönderdi inşallah ayette buyurulduğu gibi. Allah onu dünyadaki insanların imdadına yetişmesi için gönderecektir. Ya, insanların imdadına kim yetişiyormuş? Hazreti Mehdi Aleyhisselam. Kendisine diyor sığınanlar için amandır. Çözümdür. Kesin kurtuluş inşallah Hazreti Mehdi sığınanlar için. Dünya çapında değil mi? Hazreti Mehdi bir kurtarıcıya sığınma eğiliminde şu anda insanlar. Çünkü mecbur, başka bir yol kalmadı artık inşallah. Bu o, bu yeryüzünü yeryüzünden başka bir hale getirecektir diyor. İnşallah. Çok sayıda hadis var. İnşallah daha vaktimiz oldukça inşallah başka programlarda da okuruz. Büyük müjde.
Tabii.
Bakın bir kimler var? İnsanları zehirleyen sahtekar alimler, bir çıkar peşinde koşan, imanı zayıf diyor Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri. Enes'i kavi, bir de çok enaniyetli böyle.
Bir de korkak. Böyle.
Ve yani korkak, aşağılık, sahtekar, bağnaz, yani her özelliği birleştirmiş bir kısım insana. İsmi geçenleri tenzih ederiz. Ama İnsanları zehirliyorlar böyle.
Baktığımızda ama iki tarafta hem bağnazlık olsun hem işte inkarcılar olsun. Allah yani onları fikrini ezmek çok çok basit oluyor. Yani mesela evrim teorisi o kadar saçma bir iddia ki yani ona karşı bir mücadele vermek yani çok mucizevi bir şekilde, ona çok büyük bir toplumu inanması zaten mucize. Ama Allah çok büyük bir nimet olarak Müslümanlara çok güzel böyle değil mi mücadele edebileceği, işte fikri mücadelesini sürdürebileceği öyle basit sistem, yani bir basit derken kolay yaratıyor. Yani kolay olanı da başarılı kılacağız diyor Allah, evet, ayetinde şeytanla Allah'a sınırım. İki tarafı da çok kolay bir şekilde mücadele edebileceği şekilde yaratıyor. İki tarafta, ikisi de büyük bir nimet Müslümanlar için. Yani bu dönemde bu nimeti iyi faydalanması gerekiyor. Yani onlar varken, henüz daha İslam hakim değilken, Allah ayetinde fetihten önce ve fetihten sonra infak edip mücadele edenler bir değildir diye bildiriyor Allah. Yani fetihten önce asıl değil mi makbul oluyor. Yani çok değerli oluyor oradaki fikri mücadele olsun. O yüzden bu zamanı çok iyi değerlendirmesi gerekiyor Müslümanın ve olabildiğince fazla tebliğ olsun işte, makaleler olsun, işte sosyal medyada paylaşımlar çok çok paylaşması gerekiyor. Ve o paylaşımlarda inşallah İslam'ın tüm dünyaya o güzel ahlakın, zenginliğin, bolluğun, sanatın, estetiğin en yüksek seviyede yaşanmasına vesile olan İslam ahlakının yayılmasına vesile olacak Allah'ın izniyle. Ve herkes de kendi yaptığının karşılığını eksiksizce ahirette alacak inşallah. İnşallah müminlerden olmaya Allah nasip eder ve inşallah, Müslüman olarak inşallah canımızı alır.
İnşallah.
Bugünlük de sohbetimizin sonuna geldik inşallah. Birazdan Sayın Adnan Oktor hocamız canlı yayında olacak. Allah herkese hayırlı akşamlar versin.
İnşallah. İnşallah.